Ayrım 18.
Afife için hakikaten bir şey tasarlamış değildim. Fakat onun çehre ve ruhuna ait hususiyetlerle o kadar doluydum ki en sevdiğim jestlerinden biriyle parmaklarımı çenemin altında kilitleyerek ve dişlerimle alt dudağımı ısırarak kendi sesiyle konuşmaya başladığım zaman taklit adeta su gibi aktı. Pencerenin yanındaki bir koltukta yüzüm bahçeye döndürerek ara sıra güneşe karşı kirpiklerimi kırpıştırarak etamin işlerken Flora eteklerimi çekiştirip dağıtıyor, gülerek ve kızarak onu kovuyordum. Sonra karşımdakine belli etmeye çalışarak bu etekleri düzeltiyor ve yine böyle bir el hareketiyle göğsümü kapıyorum. Kaymakamın bir sözüne herkesin güldüğünü görerek ben de anlamadan gülüyorum. Fakat bir saniye sonra bunun bir açık ihtiyar şakası olduğunu sezerek bozuluyorum. Başımı önüme eğerek kaşlarımı çatarak çehreme bir ciddiyet vermeye çalışıyorum. Sözün arkasını dinlemiyor gibi görünmekle beraber yine dudağımı ısırarak kızarıyor yahut gülümsüyorum. Bu dakikalarda Afife o kadar içimdeydi ki bir an yaptığım taklitte imkansız sayılacak bir harikaya eriştiğimi, yanağımın onun yanağı gibi çukurlaştığını, burnum, dudaklarım ve sesimin aynen onunkilere benzediğini hissettim. Afife'nin hangi hususiyetleri beni en fazla yakmış ve kıvrandırmışsa en çok onların üzerinde duruyor, belki bir intikam hissiyle, belki de zaafımı açığa vurmamak için insafsızca onları karikatürize ediyordum. Afife bir kadının bu kadar ince teferruatıyla meşgul olmanın ve onları bu kadar kuvvetle ifade etmenin neye delalet edeceğini anlayamadı. Beni seyrederken şaşırıyor, gülüyor, hatta kızıyordu. Bitirdiğim zaman, "Siz hakikaten fena çocuksunuz," dedi. "Ben Türkçeyi o kadar kusurlu mu konuşuyorum?" Taklit esnasında onun Türkçesinde kalmış hafif Girit aksanı ve ahenginde ihmal etmemiştim. Afife bunun için bana darılıyordu. Halbuki ben bu Türkçeyi dinlemek için yollarda Giritli çocukları türlü bahanelerle durdurarak dakikalarca lakır diye tutuyordum. Neticeden pek memnun görünmemekle beraber Afife bir iki ay sonra bu taklidi benden bir kere daha istedi. Fakat bütün hüsnü niyetimle çalıştığım halde muvaffak olamadım. Demek ki o ışık ve ateş nevinden bir ana mahsus bir şeydi. 21. Valinin bir telgrafı üzerine birkaç gün İzmir'e gidip gelmiş olan kaymakam, "Sana iyi bir haberim var," dedi. "Bakalım bana ne vereceksin?" gülerek. "Ne emrederseniz efendim," dedim. "Benim adetim müjdeleri peşin almaktır. Var vardı diye söylersin, bu akşam biraz öteberi hazırlar. Bahçede seninle baş başa bir yemek yer ve mufassalan konuşuruz. Müjdem öyle yemekle falan ödenir şey değil ya, neyse. Bahçede yine konuşuruz efendim. Fakat siz bana şimdiden bir parça bir şey çıtlatmalısınız." O, "Hayır hayır," dedi. "Böyle sokak ortasında tacı çıkmaz. Her şeyin bir adabı, erkanı var." Gençlik merakı malum. Kaymakamın yakasını bırakmıyor, şu mu bu mu diye sualler sorarak ağzından bir söz kapmaya çalışıyordum. Fakat o bu tahminlerin hepsini reddediyor. "Nafile, yüreğini üzme. Bunların hiçbiri değil. Aklına gelmeyecek kadar güzel bir şey," diyordu. "Acaba hürriyete, meşrutiyete dair bir haber mi var?" dedim. Böyle şeyleri kaymakamla artık açıktan açığa konuşabiliyorduk. Fakat o adeti üzere gözleriyle etrafını araştırarak ve bizi dinleyen varmış gibi öksürerek "Hayır hayır, oraları karıştırma," dedi. "Bu sırf senin şahsına ait bir müjde. Fakat bil ki ne kadar yırtınsan zamanı gelmeden ağzımdan bir tek kelime alamazsın. Hadi bakalım." Kaymakam o akşam Varvar Dudu'nun bize hazırladığı masa başında da beni biraz üzdükten sonra "Senin için valiyle konuştum," dedi. "Ağzı süt kokan bir mektep çocuğu olduğunu, devlet millet işlerine katiyen aklının ermediğini, 5 vakit namazla padişaha dua ettiğini söyledim." "Ben namaz kılmam ki efendim." "Malum, ben de öyle. Allah affetsin. Duayı padişahın ancak bayram ve donanma günlerinde başkaları bize bakarken dilimizi tezyin ettiği de muhakkak. Fakat seni valinin gözüne sokmak için öyle konuşmak lazım geldi. Teşekkür ederim efendim. Vazifem çocuğum, vazifem. Şimdi geliyorum asıl meseleye. Senin burada daha üst sıladan hastalandığını ve günden güne eridiğini anlattım. Kendisi de evlat sahibi olduğu için sana acıdı. Seni himayesine almaya, İzmir nafiyasında bir işe tayin etmeye karar verdi. Buradakinin 3 misli maaş. Nasıl? Dudu'nun tavuk dolmasına değdim bu haber. Şaşkın şaşkın. Ben şimdi buradan gidecek miyim dedim. İstediğin de o değil miydi zaten? İzmir kordonunda kızlarla altak gever küllah keyif sürersin. Orası koca memleket. Karışıp görüşenin yok. Para bol. Bak bakalım İzmir yosmaları kilise mahallesindeki dokuma fistanlı dudu yavrularına benziyorlar mı? Fakat garip şey. Sen gülüp sevineceğine çehreni bir karış sallandırıyorsun. Hayır efendim dedim. Birdenbire bir tuhaf oldum da. Demek büsbütün gideceğim. Fakat efendim ben buraya alıştım. Oraya da alışırsın. Güzel şeye daha kolay alışılır. Yalnız senden ricam fazla azma. Teessürden boğazım tıkanmaya, gözlerim yanmaya başlamıştı. Evet, ben buraya alışmıştım. Hele size o kadar alışmıştım ki. Eksik olmayın. Bana adeta baba oldunuz. Kaymakam teessürümü fark etmiyordu. Rakısına düşen bir pervaneyi küçük parmağın ucu ile çıkarmaya çalışarak ne mutlu bana dedi. Demek seni İzmir'e gitmekten ürkütecek kadar yer tutmuşum kalbinde. En kuvvetli bahaneyi keşfettiğimi zannederek heyecanla ona nep şüphe dedim. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. İnsanın kendi evi ve şehri olmadıktan sonra burası da bir İzmir'de. Hem de tecrübesiz bir çocuğum efendim. Dediğiniz gibi belki orada azarım, yazık olur bana. Yani açık konuşalım. Sen bu ikbali reddetmek, yine bu neşesiz küçük kasabada mı kalmak istiyorsun? Evet efendim. Kaymakam ciddi bir tavırla kaşlarını çatarak, olmaz evladım dedi. Hiç öyle şey olur mu? Karar çıktı. Siz isterseniz bozdurursunuz o kararı. Ne olur efendim? O bu defa korkmuş gibi kollarını kaldırdı. Yo, devlet çocuk oyuncağı mı? Hem sana daha hepsini söylemedim. Valinin başka bir vaadi de var. Seni birkaç ay yanında alıkoyduktan sonra mabeyinden affını isteyecek. Sarayda çok hatırı sayılan bir adam olduğu için %100 muvaffak olacağına eminim. Şu halde kışa değilse bahara muhakkak İstanbul'dasın. Yeniden mektebe gideceksin, arkadaşlarına kavuşacaksın. Sonra bunların hepsinin fevkinde annen, baban, burada hasretiyle yanıp kavrulduğun bu insanlar. Artık yerimde duramaz hale gelmiştim. Kapağı açılınca kutusundan fırlayan zemberekli bebekler gibi ikide bir yerimden fırlıyor, bu vaziyette mutlaka bir şey yapmak lazım geldiği için muavizenesiz hareketlerle masanın etrafında dolaşarak tabakları birbirine karıştırıyordum. Bu fuzuli gayretlerden biri neticesinde küçük bir sirke şişesini pantolonuna döktüğümü gören kaymakam yerinden fırlayarak bağırmaya başladı. Yahu çocuk çıldırdın mı? Beni karı ile dövüştürecek misin? Sana kimsenin yapamayacağı bir iyiliği yaptım. Teşekkür yerine sirke mi döküyorsun? İşte o zaman bir nöbet içinde çenelerim kilitli, yumruklarım sıkılmış gemi azıya aldım. Gözlerim kinle dolu. Kim size söyledi bana iyilik edesiniz diye? Ben kimseden iyilik istemedim, anlıyor musunuz? Ben buraya padişahın emriyle geldim. Kimse beni buradan ayıramaz, anlıyor musunuz? Kaymakam pantolonunu silmek için ıslattığı peşkiri bırakmış, dikkatle yüzüme bakıyordu. Ver ellerini Kemal dedi. Ellerimi ne yapacağını anlayamayarak ben de ona baktım. Kaymakam birdenbire yumruğunu masaya vurdu ve köpürdü. Kulağın işitmiyor mu? Ver ellerini diyorum sana. Şimdi bak gözlerime. Öyle değil, gözümün içine bakacaksın. Kaymakam biraz gevşek davransaydı, azgınlığımın daha çok artması ve bana belki de bir daha yüz yüze getiremeyecek şeyler söyletmesi mümkündü. Fakat onun belki de ufak tefek mağdun isyanlarına karşı mücerref ve hesaplı bir idare adamı hilesinden ibaret olan bu ani parlayışı, sesindeki şiddet, emirlerinin hikmetinden sual edilmez acayipliği beni afallattı. Aptal aptal bileklerimi ellerine teslim ettim, gözlerine bakmaya başladım. Biçare çocuk, çektiğin yurt acısının ne olduğu anlaşıldı. Zaten çoktandır şüphe ediyordum. Demek öyle ha? Sesiyle bakışlarının değişen manasından her şeyi bir anda anlamıştım. Yeni hayata çıkan toy çocuk, onun bin hergeleri içinde ıslanıp kurumuş yaşlı erkeğe mağlup oluyor, kurulduğunu hissettiği tuzağa eli ayağı bağlı düşüyordu. Kaymakam artık bu hileyi açıktan açığa itiraf etmekten de sıkılmıyordu. Valiye, senden bahsettiğimin aslı faslı yok tabii. Herifin huzuruna salavatla giriliyor. Böyle ceberut sahibi firavunlar karşısında ağız açmak haddimize mi düşmüş? Valinin mabeyinden senin affını istirham edeceği de masal. Ancak kör kör parmağım gözünde olmasına rağmen hala şüphe ediyordum. Emin olmak için bunu yapmaya mecbur oldum. Demek ateş bu derece bacayı sarza. Vah yavrucuğum vah. Son bir gayretle çırpındım. Hayır efendim, yanılıyorsunuz. Vallahi bana iftira ediyorsunuz. Ellerimi bırakmayarak yalancı bir gayretle gözlerini açıp gülerek. Ne söyledim ki, ne de yanılıyorum. Ağzımdan bir kelime, bir insan ismi mi çıktı? Ben bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle. Anlat bakalım, sana ne diye iftira ettim? Kimi kastettim? Bu vaziyet karşısında benim için hiçbir kurtuluş yolu kalmamıştı. Hain cüce beni parmaklarının üstünde kukla gibi oynatıyor, kıvrandırıyordu. Acizimden ve utancımdan ağlamaya başladım. Kaymakam ellerimi bıraktı. Kedi yavrusu okşar gibi parmaklarıyla çenemin altını kaşıyarak ve yine gülerek devam etti. Demek bu derece ha? Vah vah vah. Bu vaziyette bir parça ağlamak iyidir. İnsanı serinletir. Fakat pek ileri gitmemek şartıyla. Dudu ikide bir kafasını yılan gibi mutfak kapısından uzatıyor. Bir şey fark etmesin. Haydi yüzünü yıka şu tulumbada. Yüzüm yıkanıp kurutuldu. Sofrada kaymakamın karşısındaki yerime süktüm püktüm oturduğum halde ağlayışım hala devam ediyordu. Kaymakam rakısından bir yudum içerek kadehini tepemizdeki fenere kaldırıp uzun uzun seyrederek "Hayattır bu Kemal," dedi. "Böyle şeyler olur, olacak. Nasip dağarcığında ne miktar gözyaşı ve ne miktar kahkaha bulunduğunu kestirmek mümkün değil. İnşallah kahkahalar daha çok olur. Fakat lakırdıma nişan koy. Bu geceki gözyaşlarının tadını ileride bir daha hiçbir şeyde bulamayacaksın. Benim toprağımın bile kalmadığı zamanlarda onları aklına getirdiğin vakit burnunun direği sızlayacak. Sırrımda artık saklanacak bir taraf kalmadığı halde kaymakam Afife'nin adını anmıyordu. Yalnız Selim Beylere karşı hareket ve sözlerimde daha ihtiyatlı olmam için bana ufak tefek tavsiyelerde bulundu. Seninle açık konuşmayı isteyişim asıl bunun içindi dedi. Farkında olmadan tuhaf şeyler yapmaya başladın. Bereket versin, Skalavakilerin meşhur vurdum duymazlığı imdadımıza yetişiyor. Selim Bey mesleği olan tababet de dahil olduğu halde Girit meselesinden gayri bir şeye akıl erdirecek vaziyette değil. Büyük ablanın hali de malum. Belki öteki biraz bir şey sezinlemiştir ama ondan da emin değilim. Benim ne düşündüğüme gelince yaptığım münasebetsizlik elbette doğru değil. Elbette doğru değil, fakat Allah belasını versin. İnsan bu münasebetsizliği bu yaşta yapmazsa ne zaman yapar, ona da akıl erdiremiyorum. Seninle bu meseleyi ara sıra konuşacağız. Tabii pek öyle hissiyat tarafına kaçarak yüz göz olacak değiliz. 50'yi aşmış tinton sakallı bir ihtiyarın tüysüz bir çocukla böyle şeyleri akranca konuşması ayıp bir şey. Fakat bir üslubu hakimane ile bu meselelerden bahsetmek muhtelif noktalardan faydalı olur. Dediğim gibi ara sıra eteğini çekerek bir münasebetsizlik yapmana mani olurum. Sonra sen de biraz ferahlarsın. Kaymakam o geceki vaadinde sadık kaldı ve beni açık konuşmaya mecbur edecek hiçbir şey yapmadı. Günler, hatta haftalarca bu işe dair küçük bir imada bile bulunmuyor, beni o geceki konuşmanın bir rüya olmasından şüphe edecek hale getiriyordu. Sonra akla gelmeyecek bir zamanda "Yurt acısı ne halde Kemal?" diye soruyordu. "Bir şey yok efendim," diyor. Acele acele lakırdıyı değiştirerek ezberimdeki bazı divan beyitlerinin manasını soruyordu. Kaymakam dinlemeyeceğim bildiği halde bunları bana özene özene izaha başlıyor. Fakat benim uyanık görünmek için yaptığım cehde rağmen tekrar daldığımı fark edince, "Ah, bu yurt acısının en iyi ilacı senin bir ayak önce yurduna dönmek olacaktı ama," diyor ve hükümete beddua ediyordu. Kaymakam bazen de yine eski bir beyitten ilham almış görünerek bana tamamıyla afaki bir şekilde platonik aşkın müdafasını yapardı. Onun fikrince aşk temiz kaldığı ve uslu durduğu müddetçe korkulacak bir şey değildi. Avamın zannettiği gibi iki taraflı olmasına da mutlaka ihtiyaç yoktu. Hatta doğrusu aranırsa onun asıl güzelliği ve zevki bir taraflı kalmasındandı. Bir hastalık gibi müddetini bitirdikten sonra yalvarsan durmaz ve kalbi biraz derinleştirmekten başka hiçbir iz bırakmayarak ağır ağır sönerdi. Bilmiyorum, bu onun hakiki fikri miydi? Fakat beni teskin etmek için böyle konuşmuş olması da mümkündür. Nitekim şüphe ettiği ve ağzımı aradığı müddetçe bana Afife'yi daima tahrik edici kelimelerle tasvir ettiği halde şimdi onu adeta karikatürize etmeye ve gözümden düşürmeye uğraşıyordu. Böyle olmakla beraber adamcağızın beni fazla dalgın ve meyus gördüğü günlerde bana kendiliğinden senin beylere şöyle bir uzanmayı teklif ettiği de oluyordu. Bu ziyaretlerden birinde Afife'yi ablasıyla beraber sokağa çıkmaya hazırlanmış bulduk. Koridorda bizi görünce "Ne aksi tesadüf," dedi. "Abla ile şehre iniyoruz. Selim abiyle yalnız kalacaksınız." Siyah ipek çarşafıyla kapalı peçesini söz söylerken yanakları ve dudakları üzerinde oynaşan küçük benekleriyle o kadar güzeldi ki gayri ihtiyar titremeye başladım. Kaymakam göz ucuyla bana baktı ve kısa bir tereddütten sonra "Olamaz küçük hanım," dedi. "Araba birkaç dakika bekleyiverirse kıyamet kopmaz. Hadi bakalım içeriye." Vestiyerin aynası önünde duran çantasıyla eldivenlerinden birini alarak onu hemen zorla misafir odasına soktu. "Bu benim içindi." Zavallı adam akla gelmez maskaralıklar icat ederek Afife'yi meşgul ediyor, güldürüyordu. Bir aralık çarşafının kumaşını daha iyi görmek istediğini söyleyerek onu pencerenin ışığı önüne götürdü ve adeta poz aldırdı. Daha rahat bakabilmem için bana arkasını çeviriyor ve Afife'yi o vaziyette tutuyordu. Böylece kaymakamın istediği birkaç dakika bir çeyreğe yakın uzadı. 22. O sıralarda bana ufak bir kız musallat olmuştu. Kasabanın ileri gelenlerinden yerli bir avukatın kızı. Daha evvelki baharda, yani ben Milas'a geldiğim vakit henüz tamamıyla erkekten kaçmıyor, akşamüstleri başında hafif başörtüsüyle babasının yazıhanesinden almaya geliyordu. Seniye ismindeki bu kızın kasabanın çarşaflı, peçeli, iskarpinli, eldivenli, evlenecek kızları sırasına geçmesi ve sonra da bana aşık olması için 1,5 senelik bir zaman kâfi gelmişti. Seniye çirkin bir kız değildi. Kıvırcık sarı saçları, daima titreyen uzun kirpiklerinin arasında rengi pek belli olmayan mavi yahut yeşil gözleriyle başka bir zamanda beni belki meşgul ederdi. Fakat ilk aylarda kilise mahallesindeki Rum kızlarına, sonra da malum büyük derdime düştüğüm için hiç dikkatime çarpmamıştı. Daha garibi, kızın bu fantezisine büyükler de yardakçılık etmekten geri durmuyorlardı. Benim 20'sine bile girmemiş tüysüz ve daha fenası talihsiz ve mesleksiz bir çocuk olmam Seniye ile evlenmemize ciddi bir mani sayılmıyordu. Çocuk ve torun sahibi kadınlar, saçlı sakallı erkekler baş başa vererek bunu bir mesele gibi konuşuyorlardı. Ailemi görmüşlerdi. Selim Bey'in reklamı sayesinde babam şehirde büyük bir kahraman şöhreti kazanmıştı. Kendim de fena çocuk değildim. Daima kaymakam, belediye reisi, ceza reisi ve doktor Selim Bey gibi büyük adamlarla düşüp kalkıyordum. Gerçi kilise mahallesindeki hayatımda şüpheli bazı noktalar vardı ama el altından yapılan tahkikat bunun pek ehemmiyetli bir şey olmadığını göstermişti. Hasılı şehrin sayılı zenginlerinden olan avukat için damadım bundan iyisi sağlıktı. Anlaşıldığına göre bu iş Seniye'nin İstanbullu anasının başı altından çıkmıştı. İstanbul'un hangi bağının çiçeği olduğu malum bulunmamakla beraber bu kadın daima kocasının dışarılıklı olmasından şikayet eder ve kızını ancak bir İstanbullu ile evlendireceğini söylerdi. Müstakbel kaynanam birkaç defa Varvar Dudu'ya misafir gelmişti. Bu Dudu için kıymetine paha biçilmez bir şerefti. İhtiyar kız sandığından çıkararak ütülediği siyah gron elbiselerini giyiyor, altın saatini kurup göğsüne inleyerek araba ile bu ziyaretleri iadeye gidiyordu. Varvar Dudu'ya herhalde büyükçe bir şey vaat edilmiş olacaktı yahut da ona bir nevi dünür mevki verilerek zayıf tarafından avlamışlardı ki aklı yakındı. Çünkü ihtiyar kızda gösteriş ve azamet duygusu menfaat duygusundan çok daha kuvvetliydi. Kasabada herkes tenkit ettiği halde onlar için fena insanlar değil, hanım da çok nazik, kızı da Allah için eteği belinde namuslu kız. Eyüp Bey de soyzade adam. Evleri, dükkanları, bağları, bahçeleri vardır. Gözünü kapadı mı bunlar kızı ile damadınındır diyor ve bana alttan alta propaganda yapıyordu. Kasabada bu işi ciddiye almayan yalnız kaymakam vardı. O bazen öfkeleniyor gibi yaparak, be çocuk, sen benim kafamı alt üst etmeye mi geldin? Bak kızcağız iki gözü iki çeşme ağlıyormuş. Ümit vermişsin. Renk renk kravatlarınla yavrucuğun aklını çelmişsin. Temizle bakalım şimdi. Vallahi zorla nikahı basarım diye bağırıyor. Sonra ya Rabbi sen bilirsin diye kahkahalarla gülüyordu. Kaymakamınki alaydan ibaret olmakla beraber Seniye ile benim aramda bir gizli anlaşma bulunduğunu rivayet edenler de yok değildi. Daha finası Seniye de bu fikirdeydi. Kızcağızın gezdiği dolaştığı yerde benden bir nişanlı gibi bahsettiğini Stematula'dan ve daha başkalarından sık sık işitiyordum. Seniye'ye sokakta tesadüf ettikçe bana peçesinin altından gülümsediğini görür. Bunu henüz erkekten kaçmadığı zamanlardaki tanışıklığımızın bir devamı zannederek ben de mukabele ederdim. Ortadaki dedikodunun bütün sebebi bu olsa gerekti. Halbuki ben evli ve çocuklu bir kadını sevmeye başladıktan sonra çok değişmiş ve ruhen yaşlanmıştım. Seniye yaşındaki kızlar ve kilise mahallesindeki arkadaşlar bana artık manasız bir çoluk çocuk alayı gibi görünüyor. Çarşafın empozan manzarası bile bu görüşümü değiştiremiyordu. Seniye'nin annesi bir yandan Varvar Dudu'yu ekip etmeye çalışırken bir yandan da benim bir nevi akrabam adettiği Selim Beylere yanaşmıştı. Şehir küçük olduğu için iki aile zaten tanışırlardı. Fakat son zamanlarda İstanbullu hanımın ziyaretleri sıklaşmıştı. Bazen Seniye'yi de süsleyip püsleyip yanına alıyor, büyük ve küçük ablalarla adeta açıktan açığa konuşuyordu. Ortada halledilecek bir girit meselesi dururken bir erkeğin evlenmeyi düşünmesi Selim Bey için abes bir şeydi. Bunun için büyük abla İstanbullu hanımın gayretlerinden bahsederken o kaşlarını çatıyor ağır bir sesle "Çıldırdılar mı bu insanlar? Kemal Bey yaşında bir çocuğun evlenebileceğini düşünmek bile ayıp." diyordu. Büyük abla da bu işe muarızdı. Fakat onun tezi büsbütün başkaydı. Beni evlendirmek hakkı sırf anneme ve babama ait bir mukaddes haktı. Kendi evlerinde böyle bir meselenin lakırdısı bile edildiğini duyacak olurlarsa haklı olarak darılırlardı. Keşke İstanbullu hanım kendilerini araya sokmaya kalkmasaydı. Fakat kendi ayağıyla gelen ve istediğin konuşmaya hakkı olan bir misafire ne denilebilirdi?